Ayrım 9, sayfa 140. Kadınlar heyeti 9 evi daha dolaştı ama talihleri yüzlerine gülmedi. Bir süre sonra aş evine çıktıkları gibi döndüler. Vermiyorlar diye yakındı Bayan Hasidov. Kimse fotoğraf satın almak istemedi Bayan Dolniger. Devlet adamının karısı düş kırıklığına uğramıştı. Adım Keula dedi ama bu başarısızlık cesaretini kırmadığı gibi eylemini daha değişik yöntemlerle sürdürmesine yol açtı. Analarının hatalarını oğullarına düzelttirmek amacıyla hemen ikizleri buldu. Söyleyin bakalım Midetciğim ve Hidetciğim, annenizden ve babanızdan hoşnut musunuz?
Tabii.
Öyleyse bir an ana ve babaları olmayan çocukları düşünün. Onların da hoşnut olmalarını ister miydiniz?
Hayır diye cevap verdi kıdemli Midet. Neden onlar da hoşnut olsunlar?
Yukarıda söylendiği üzere Geula Dolniger her şeye rağmen aklı başında bir kadındı. Bu yanıt üzerine hiçbir şey söylemeden otomobile gidip nereye giderse gitsin sürekli olarak sadık bir köpek gibi yanında gezdirdiği yardım kumbaralarından çıkardı.
Gelin çocuklar dedi ikizlere, büyükleri biraz kızdıralım, yardım toplama oyunu oynayalım, çok komik bir oyundur.
Geula çantasından yepyeni bir alındı tomarı çıkararak gençlere teslim etti. Geula bu kez uzun uzadıya bilgi vermek zorunda kalmadı. Çünkü ikizler ülkenin diğer çocukları ile ilişkide olmamalarına rağmen yardım toplama eğilimine kalıtsal olarak sahiptiler. Midet ve Hidet akşama doğru aş evinden çıktılar. Yarattıkları terör dalgası kısa süre içinde köyü etkisi altına aldı. İlk hedef otlaktaki çobandı. Çocuklar iki ayrı koldan ağaçların arasına gizlenerek hayvanlarını otlatmakta olan köy çobanına yaklaştılar. İkizlerden biri saklandığı yerden fırlayıp önceden koparıp hazırladığı alındıyı neye uğradığını şaşıran köylünün burnuna doğru uzattı.
Annem öldü, babam öldü, zavallı yetimler için hiç olmazsa 10 kuruş ver.
Bu atılımın değerini anlamakta güçlük çeken köylü, yakasına yapışan gençlikten kuvvet kullanma yoluyla kurtulmaya çalıştıysa da, küçük saldırganın ellerini ceplerine daldırıp, varını yoğunu ele geçirmeyi başarması üzerine, kayıtsız koşulsuz teslim olarak gerçekleri olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldı. Küçük de büyüğünün bu yardımseverliğini birkaç sıcak sözcükle ödüllendirmekten geri kalmadı.
''Çok iyisiniz amca. Mühendis hanım adına teşekkür ederiz. O da koca ihtiyar bir yetim zavallıcık.''
Ne var ki yardımsever çobanın çilesi bununla bitmiyordu. Başına gelenleri anlamaya vakit bulamadan, alacakaranlığın içinden fırlayan ve az önce parasını alan aynı çocuk kumbarasını sallaya sallaya yeniden çevresinde dolanmaya başladı.
''Çocuk!'' diye bağırdı dertli çoban. ''Daha bir dakika önce sana 10 kuruş vermedim mi?''
''Sen Midet'e verdin.'' diye karşısına dikildi küçük tahsildar. ''Ben Hidet'im.''
10 kuruşluk ek katkı yardımsever çobanı ancak birkaç dakikalığına kurtarmıştı. Ele avuca sığmaz Hidet onu köyün girişinde beklemekteydi. Niyeti de 3. bir alındı kesebilmekti. Çocuğun eline düşen çoban öfkeyle haykırdı.
''Sabrımı tüketmeye başladın. Sana da Midet'e de verdim. Daha ne istiyorsunuz?''
''Yalan!'' diye atıldı ufaklık. ''Sen Hide'de 2 kez verdin, ben mi dedim?'' Yetimler üstlerine akşamın ilerlemiş bir saatinde döndüler. İyi kalpli şişman teyze sayesinde yaşadıkları zevkli dakikaların tadı damaklarında kalmıştı. Haklı bir gururla dolu kumbaralarını Geula'ya uzattılar.
''Mühendis adam, işte sana yetim yapman için sermaye.''
Geula Dolniger daha işin başında olan ellerine çabuk ikilinin başarısını bir kutu şekerle ödüllendirdi. Ama Hidet ile Midet'in dışarıda çalıştıkları süre içinde ağızlarına dek dolu kumbaraları 2 kez boşaltıp yeniden doldurduklarını bilmiş olsaydı hayreti doğal olarak kat kat artacaktı. Devlet adamının aynı akşam heyet üyelerine duyurduğu karar bir fırtına etkisi yaptı. Hep birlikte ziyafet sofrasına oturmuş, samimi bir hava içinde Amitz Dolniger'in toplum yaşamına dönüşünü kutlarken, devlet adamı elinde kadeh olduğu halde ayağa kalkıp konuşmaya başladı. Söylevini verirken kadehteki şarabı sağa sola saçmasına rağmen, bu kez konuştuklarını herkes can kulağı ile dinledi. Konuşma sürdükçe masada oturanlar, Dolniker'in Kimyon köyde sınırsız bir süre kalmaya kararlı olduğunu anladılar. Dolniker kararına temel olan nedenleri teker teker ayrıntılarıyla açıkladı. Her şeyden önce köyün değişik hizipleri arasındaki tek köprüyü meydana getiriyordu. Üstelik köyde hüküm süren gergin siyasal hava göz önünde tutulursa, zamansız ayrılışı her an beklenen fırtınanın beklenmedik bir şekilde patlamasına yol açabilirdi.
''Bu köyden ancak ve ancak vazifemi ifa edip işimi bitirince ayrılacağım.'' diye bitirdi sözlerini Dolniker.
Dolniker'i mutfağın kapısının arkasından dinleyen Malka bu sözleri duyunca rahat bir nefes aldı. Kaçınılmaz sonu bir gece önce öğrenmişti ama bu kez iş değişmişti. Dolniker kalıyordu. Ne var ki Malka'nın aksine kentten gelen heyet üyeleri bu haberi vızıltıyı andıran gürültülü bir kıpırdanma ile karşıladılar. Toplantıya katılanlar yerlerinden kalkarak akla ve duygulara hitap eden bir sürü sav ileri sürdüler ve Dolniker'i ikna etmeye çalıştılar. Ülke çapında görevlerden, bütün ulusa karşı sorumluluklardan, bağımsızlıktan söz edildi. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. Dolniker tutumu üzerinden en küçük bir ödün vermek niyetinde değildi. Dolniker bu küçük insanlara artık gündelik sorunların ötesine geçtiğini ve cücelerin telaşlı koşuşmalarına tepeden baktığını hatırlattı. Düş kırıklığına uğrayan konuklar gece yarısına doğru dağıldılar. Dolniker ise neşe içinde ve taptazeydi. Heyet üyeleri gittikten sonra burnunu zevkle okşayıp özel sekreterinin kulağına eğildi ve kısa bir emir verdi.
''Zev dostum, lütfen kapattığım valizleri aç.''
Sekreter nasıl istersen Dolniker diye cevap verdi ama odasına dönmedi. Çünkü bayan Dolniker ziyafetten sonra kendisiyle özel olarak görüşmek istediğini söylemişti. Zev diye başladı söze Geula yalnız kaldıklarında. Dolniker'de bazı garip davranışlar sezmiyor musun? Kadın şakağının çevresinde parmağı ile daireler çizerken zeki sekreter Geula'nın neyi kastettiğini ve kaçırılmaması gereken bir fırsatla karşı karşıya olduğunu anlamıştı. Geula Dolniker diye cevap verdi üzüntü dolu bir sesle. Şimdiye dek konuşmak istemedim ama madem ki soruyorsun söylemeyi görev sayıyorum. Mühendis beyin akılsal dengesi köye geldiğinden bu yana kaygı uyandıracak biçimde bozulmuştur.
Bunun yeni bir şey olduğunu mu sanıyorsun? Sen de ben de gayet iyi biliyoruz ki o her zaman kaçıktı.
Kaçıklıktan söz eden kim dedi sekreter yakınırcasına. Kanımca şu anda sabit fikir denilen psikopatik bir olgu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da varlığının, yani mühendisin varlığının, köylülerin kendi işlerini çekip çevirebilmeleri için kaçınılmaz bir gerek olduğu düşüncesidir.
Sen de mi ona mühendis diyorsun diye patladı Geula. O mühendis değildir.
Zev Geula'yı yatıştırmaya çalışarak, biliyorum, biliyorum dedi. Kanımca yapılması gereken tek şey onu alıp eve götürmektir.
Hayır, önce Profesör Dannenbaum'un fikrini almalıyız. Böyle bir kararı ancak o verebilir.
Tabii efendim, nasıl isterseniz. Durumu bütün korkunçluğu ile profesöre anlatacağım. Sekreterin durumu ustaca iletişi istenen sonucu verdi ve o gece yaşadığı korkunç saatlerin etkisinden bir türlü kurtulamayan Profesör Tannenbaum, ertesi sabah güneş doğarken Bayan Dolniker'e gitti.
Bayan Dolniker, şu anda olayları kronolojik sıraya göre hatırlamaya çalışıyorum, diye fısıltılı bir sesle konuştu profesör. Sekreter bey olayların gelişimini kendi gözlerimle görmemi istedi. Ben de gözlemlerimi kesin ispatlara dayandırmak amacı ile idama gitmeyip sekreter beyin kaldığı yerde geçirdim geceyi. Sekreter beyin odası aş evinin karşısındadır. Oradan Bay Dolniker'in kaldığı odayı gözlemek olanaklı. Saat aşağı yukarı 12:35 geçe Bay Dolniker'in odasının çevresinde şüpheli bir hareket başladı. Birkaç dakika sonra Bay Dolniker terasa çıktı ve gerindi.
Profesör Tannenbaum bir an sustu, sonra konuşmasını sürdürdü.
Bayan Dolniker, şu anda gözlerinizin önüne sereceğim sahnenin bir kadının ruhunda anlatılması olanaksız sarsıntılara yol açacağına inanıyorum.
Bu nedenle beni ayrıntılara girmekten affetmenizi rica ediyorum.
Hayır, hayır Profesör Tannenbaum, her şeyi bilmeliyim.
Nasıl isterseniz hanımefendi. Bay Dolniker kırmızı bornozunu terasın demir korkuluğuna bağladı ve ona tutunarak aşağıya kaymaya başladı. Bornozun ucuna geldiğinde de koltuğunun altına sıkıştırdı, büyük bir şemsiyeyi açtı ve kendini bahçeye bıraktı.
Aman tanrım diye dövünmeye başladı kadın, demek Dolniker bir uyur gezer.
Söyledikleriniz olanak dışı değil hanımefendi.
Sonra ne oldu?
Bir saat 20 dakika süreyle Bay Dolniker'i göremedik. Çünkü bahçedeki bitkiler aşağıda olanları seçmemizi önlüyordu. Saat 2'de beklenmedik bir biçimde odasının terasında beliriverdi. Bornozu çözdü, ilkine benzeyen gerinmelerden sonra kapının arkasında kayboldu.
Profesör Tannenbaum sözlerini bitirdikten sonra odayı bir sessizlik kapladı. Bu sessizliği ilk bozan Geula'nın yalvaran sesi oldu.
Sayın Profesör, lütfen kocamı kurtarın, onun için ne yapabiliriz?
Bu türden beyin sarsıntıları Amerika'da elektrik şoku ile tedavi ediliyor dedi profesör. Acaba Bay Dolniker'i Yardım Vakfı adına uzunca bir geziye yollayamaz mıyız?
Böyle şeyleri ancak Zev bilir.
İkisi birlikte kunduracının evine gidip Zev'i buldular. Sekreter geleceklerini biliyormuşçasına giyinik ve hazırdı.
Bir fikrim var dedi Zev, onu 2 aylığına İsviçre'ye yollayalım.
Geula hemen kabul etti.
Olur ama orada kim bakacak ona? Tanrı aşkına söyleyin, kim meşgul olacak zavallı kocamla?
Geula Dolniker diye haykırdı sekreter. Böyle durumlarda bana güvenebileceğinizi biliyorsunuz.
Teşekkür ederim Zev ama skandallara yol açmadan onu bu pis köyden nasıl çıkaracağız?
Dolniker'i bir oldu bittiye getireceğiz dedi Zev. Ben önemli eşyalarını gizlice toplayıp otomobile yerleştireceğim. Sonra da onu çevrede küçük bir gezintiye çıkaracağımızı söyleriz. Gezinti ana yol üzerinde olacak tabii.
Her şey tasarlandığı biçimde gelişti. Profesör durumu parti görevlilerine olduğu gibi anlattı. Onlar da hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeksizin saygıdeğer hastayı aralarına almayı ve eve varıncaya kadar dikkatini tehlike yaratmayacak konulara çekmeye söz verdiler. Dolniker gezinti davetini onlarla işbirliği yaparcasına sevinçle kabul etti. Aslında bu öneriyi konuklarının köyde kalmaya karar vermesiyle ilgili değerlendirme ve tutumlarında olumlu ve mutlu bir değişme olarak görmüştü. Dolniker ve çevresindekiler yemekten sonra arabaya doğru ilerlemeye başladılar. Ancak yolda gezintiyi geciktiren bir olay meydana geldi. Bir düzine kadar köylü Geula'nın karşısına dikildi.
''Paralarımızı geri ver.'' diye bağırışmaya başladılar köylüler. Ellerinde ikizlerin zorla verdikleri alındılar vardı. ''Kooperatif şoförüne aldığımız mala karşılık bunları vermek istedik, almadı.''
''Arkadaşlar.'' dedi Geula, ''siz yetimler için yardımda bulundunuz.''
''Biz de şoföre böyle dedik.'' diye cevap verdiler bir ağızdan. ''Ama gene de bu kağıtları para olarak kabul etmek istemedi.''
Geula kaçırma tasarısını tehlikeye sokmak istemediğinden alındılar karşılığında paraları geri vermeye başladı. Ama her nedense bu değiş tokuş 30 liralık zararla kapandı. Olayı masum masum izleyen ikizler bu kısa anlaşmazlıktan yararlanarak olayın daha da karmaşıklaşmasına küçük bir katkıda bulunmak için mühendisi bir kenara çekip kulağına
''Bakıcı senin valizleri taksiye koydu.'' diye fısıldadılar. ''Mühendis hanım bir şey söylememizi istedi. Biz de kimseye söylemiyoruz.''
O sırada herkes arabaya binmiş, fırlamaya hazır bekliyordu. Dolniker telaşla bagaja yöneldi. Valizleri gözleriyle görmek istiyordu. Bir anda kendisine karşı tezgahlanan iğrenç komployu bütün ayrıntılarıyla kavramıştı. Dolniker arabanın kapısını açıp boğazını yırtarcasına bağırmaya başladı.
''Bu da ne demek oluyor?''
''Her şey tamam Bay Dolniker, her şey iyi olacak.'' dedi Profesör Tannenbaum ve paltosunun yakasına yapışarak devlet adamını içeri çekti. Dolniker yüksek tabakanın doktoru ile güreşirken Geula araya girdi ve kocasını korkudan taş kesilen parti yöneticilerinin arasına itti. Bu arada da onu yatıştırmaya çalışıyordu.
Heyecanlanman yasak Dolniker. Vatanın sana ihtiyacı var. Sana istediğin kadar merdiven ve şemsiye alacağım Dolniker.
Gazeteciler kabusu andıran bu olayı nefes almadan izliyorlardı. Öyle bir dehşet içinde kalmışlardı ki foto muhabiri kaçırma atılımını sonsuzluğa aktarmayı bile unutmuştu. Zeyev ortalıkta dönenlerin olağanüstü bir yanı yokmuş gibi arabanın içinde sessizce oturuyordu. Karışıklığın yarattığı şaşkınlıktan ilk kurtulan Gevula oldu ve sürücüye bas gaza diye emir verdi. Ama aynı anda Dolniker'in gırtlağı da harekete geçmişti. Bağıra bağıra yardım istemeye başladı.
İmdat! Kaçırılıyorum! İmdat!
Otomobilin çevresinde olanları seyreden halk anında harekete geçti ve kapıya sarılarak sevgili mühendislerinin vücuduna asıldılar. Ancak çabaları bununla kalmadı. Ortaya koydukları uğraş sırasında önlerine gelene Rusinsko'nun yüce dağlarından indiklerini anımsatan yumruklardan tattırdılar. Araba hareket etmeye başladığı anda mühendisin çalındığı haberi köye yayılmış, yardım kuvvetleri olay yerine gelmişti. Berberle kundura tamircisi hocalarını kurtarmak için bu kez birlikte eyleme geçerek Dolniker'i ve bu arada devlet adamının vücuduna sıkı sıkı sarılan Profesör Tannenbaum'un bir bölümünü arabanın penceresinden dışarı çektiler. Ön camın taşa tutulması üzerine Profesör Tannenbaum Dolniker'i bırakmak zorunda kaldı. Arabadakiler de kaçırılması gereken kişiyi yerli sempatizanlarının eline terk ederek hızla uzaklaştılar. Siyah otomobil taşlı yol üzerinde ilerlerken içindekiler şiddetli sarsıntıdan rahatsız olacak halde değillerdi. Büyük şokun etkisinden kendini hala kurtaramayan Gevula, ''Daha hızlı, daha hızlı!'' diye bağırdı. ''Atlarına binip peşimize takılabilirler. Mühendisi kaçırmaya kalkıştık diye intikam almak isteyebilirler.'' Eylemci siyaset kadını intikam ordusunun onları izlemediği anlaşıldıktan sonra biraz rahatladı ve ''Dolniker gerçekten ruh hastası'' dedi kederle. Parti görevlileri sevinçle başlarını salladılar. Onları kendilerini bildikleri günden beri saçtığı dehşetin pençesinde tutan geveze devlet adamından kurtulmuşlardı. Ama bu sevinç gazetecilerinki yanında hiç kalırdı. Muhabirler yazıyı yeniden yazma zahmetinden kurtulmuşlardı. Başlığı değiştireceklerdi, o kadar. Amit Dolniker çıldırdı. İşte ispatı. Şu anda ellerinde flaş niteliğinde bomba bir haber bulunuyordu. Ama olaylar başka türlü gelişti. Kısa süren duygusal tepkilerden sonra Gevula sürücüye durmasını emretti ve profesör o tarihi soruyu sordu.
Peki şimdi ne olacak?
Teşhis edebildiğim kadarıyla Bayan Dolniker eşiniz Kimyonkö'ye karşı nörastenik yapışmış semptomları gösteriyor. İçinde bulunduğu durumda bulunduğu sürece onu köy çerçevesinden koparmaya çalışmak akıllıca bir hareket olmaz kanısındayım. Ayrıca diyerek döndü yüksek tabakanın profesörü gazetecilere, hastalığı ile ilgili her türlü yayını bir süre bekletmeyi tavsiye ederim. Pek tabii diye fısıldadılar gazeteciler yüzlerini ekşiterek. Söylemenize gerek yok, biz sorumluluğumuzu biliriz. Ardı ardına gelişen olaylar zinciri Gevula'yı derinden etkilemişti.
Zavallı Dolniker diye ağlamaya başladı. O uzun nutukların kurbanı oldu. Bundan eminim. Şimdi o ilkel köyde o vahşilerin elinde bir başına kaldı. Sokak köpeği gibi. Eşyalarını da arabada bıraktı. Ah tanrım, ona kim bakacak şimdi? Zavallı kocamla kim ilgilenecek?
Gevula'nın bakışları sekreterin üzerinde durdu. Zeev haklı olarak titredi.